Şimdi Kur'an-ı Kerim ve Meali. İranlı Kârilerden Hacı Kerim Mansuri'nin sesinden Kadir Suresini dinliyoruz.
Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnna أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم.
Rahman, Rahim olan Allah'ın adıyla. Gerçek şu ki biz onu Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesinin ne olduğunu sana bildiren nedir? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh onda Rablerinin izniyle her bir iş için inerler. Fecrin çıkışına kadar bir esenliktir, selamdır o. Şüphesiz Allah doğruyu söyler.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ila 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saatiyle 19.50 ila 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saatiyle 21.20 ila 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir /tr adresinden yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Bismillahirrahmanirrahim. Yüce İslam Peygamberi ve Mutahhar Ehl-i Beytine selam ve salavatla Tahran'dan hepinize hayırlı akşamlar diliyoruz değerli dinleyiciler. Bugün Hicri Şemsi 19 Haban 1404, Miladi 10 Kasım 2025 Pazartesi. Değerli dinleyiciler, az sonra ben Mehtap Hamene sizler için akşam haberleri ve günün siyasi yorumunu sunacağım. Ardından ünlü hekim İbn Sina podcast'i, İslam'ı tanıyalım, hidayet hadisi ve dünyada su krizi, endişeler ve umutları dinleyeceksiniz. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinliyorsunuz. Önce önemli haberlerden özetler. Ali Larijani, Amerika'ya herhangi bir mesaj göndermediklerini söyledi. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı, Amerika'nın zorbalıkla İran'ın ilerlemesini engellemek istediğini söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, Trump'ın açıklamalarının İran'a karşı işlenen uluslararası suçlara açık bir itiraf olduğunu belirtti. Siyonist rejimin Güney Lübnan'a yönelik insansız hava aracı saldırıları devam ediyor. Gazze'deki yeni şehit ve yaralı sayıları açıklandı. Ve İslami Cihad direnişin silahı Filistin halkına aittir ve kalacaktır açıklamasında bulundu. Şimdi haberler. İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konsey Sekreteri Ali Larijani, Amerika'ya herhangi bir mesaj gönderilmediğini ancak İran halkının her zaman yaptırımların kaldırılmasını talep ettiğini söyledi. Ali Larijani, Amerika'ya bir mesaj göndermedik ancak İranlılar her zaman yaptırımların kaldırılmasını istemiştir dedi. Devletin ve diplomasinin tüm hedeflerinin yaptırımların kaldırılmasına yönelik olduğunu belirten Ali Larijani, ancak mesaj göndermedik çünkü daha önce müzakereler yapıldı ve onlar kabul etmediler ifadelerini kullandı. Larijani, İran'ın her zaman diyalog ve etkileşim yolunu benimsediğini vurgulayarak, bu etkileşimin karşılıklı saygı ve engellerin kaldırılması temelinde olması gerektiğini belirtti. NATO Genel Sekreterinin İran'a yönelik son tehditleri hakkında ise şöyle konuştu. Bu tehditlere cevap vermeye gerek yok. Biz tehditlerle değil, gerçeklerle yaşıyoruz. İran İslam Cumhuriyeti'nin politikası, mantık, güç ve bölgesel ile uluslararası koşulların doğru anlaşılması temeline dayanır ve bu yoldan sapmayacaktır. İran Atom Enerjisi Kurumu Başkanı Muhammed İslami, Dışişleri Bakanlığı ile sürekli ve istikrarlı bir işbirliği içinde olduklarını ve Amerika'nın zorbalıklarına karşı koymak ve ülkenin nükleer sanayideki ilerlemesini engelleyen engelleri kaldırmak için tek bir ekip halinde hareket ettiklerini söyledi. İran Dışişleri Bakanı İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı'nın Atom Enerjisi Kurumu'nu ziyaret davetini kabul etmesinden dolayı teşekkür eden İslami, İrib Haber Ajansı'na verdiği demeçte şunları kaydetti. Biz Dışişleri Bakanlığı ile tek bir ekip olarak olağanüstü bir eşgüdüm ve uyum içinde hareket ediyoruz. Amacımız özellikle Amerikalıların zorbalıkla İran'ın ilerlemesini engellemek istedikleri bu temel sorunu ortadan kaldırmak ve bu tehdidi ülkemizden uzaklaştırmaktır. Bu yolda ilerleyişimizin sekteye uğramasına veya engellenmesine izin vermeyeceğiz. Bu nedenle işbirliğimiz sürekli ve kalacaktır. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Trump'ın İran'a yönelik saldırıda Amerika'nın doğrudan rol oynadığını itiraf etmesine ilişkin yaptığı açıklamada, bunun Amerika'nın İran'a karşı askeri saldırıya katılımına dair en yeni ve açık delillerden biri olduğunu belirterek, bizim için Amerika'nın aktif bir şekilde suç ortaklığı yaptığı konusuna hiçbir şüphe yoktu, dedi. Bekai, Amerika Başkanı'nın açıkça tüm komutayı kendisinin üstlendiğini söylemesi ve Amerika Dışişleri Bakanı'nın iddialarını doğrudan reddetmesi, uluslararası bir suçun açık itirafıdır, diyerek Amerika'nın daha önce de bu saldırılara doğrudan dahil olduğunu ve bu açıklamanın yalnızca mevcut gerçekliği teyit ettiğini vurguladı. Siyonist rejim Güney Lübnan'daki bölgeleri bir kez daha insansız hava araçlarıyla hedef aldı. Siyonist rejim ordusu Güney Lübnan'da yer alan El Humeyra bölgesi çevresine İHA saldırısı düzenledi. Lübnanlı kaynaklar bu hava saldırısında can kaybı yaşanmadığını bildirdi. İsrail ordusuna ait İHA'ları ayrıca Güney Lübnan'ın Cizzin ilçesindeki El Rihan bölgesini de hedef aldı. Siyonist rejim ordusu pazar akşamı Güney Lübnan'daki Humin bölgesinde bir aracı İHA ile hedef almış, bu saldırıda bir kişinin şehit olmasına sebep olmuştur. Lübnan Sağlık Bakanı pazar günü yaptığı açıklamada ise son bir ay içinde işgalci rejimin hava saldırıları sonucu 28 kişinin şehit olduğunu duyurdu. Bu saldırılar ve Lübnan topraklarına yönelik ihlaller, Siyonist rejimin ülke egemenliğini sürekli ihlal etmesiyle birlikte uluslararası toplumun endişe verici sessizliği eşliğinde gerçekleşiyor ve siviller ile kentsel altyapının doğrudan hedef alınmasına dair kaygıları arttırıyor. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze Şeridi'ne yönelik Siyonist İsrail ordusunun saldırılarında 7 Ekim 2023 tarihinden bu yana Gazze'deki şehit ve yaralı sayılarıyla ilgili en son verileri açıkladı. Filistin Sağlık Bakanlığı Gazze'de yaptığı açıklamada Siyonist İsrail ordusunun Gazze'ye yaptığı saldırılar sonucu 7 Ekim 2023'ten bu yana 69.179 kişinin şehit olduğunu bildirdi. Ayrıca bu Filistin Sağlık Kurumu, Siyonist İsrail ordusunun Gazze yönelik saldırıları sonucu toplam yaralı sayısının 170.693 kişiye ulaştığını belirtti. Bakanlık son 24 saat içinde 3 şehidin cenazesinin hastaneye getirildiğini, bunlardan birinin enkaz altından çıkarıldığını duyurdu. Henüz daha binlerce kayıp insan ve enkaz altında kalan cesetler olduğu belirtildi. 11 Ekim 2023'te ateşkesin sallanmasından bu yana 242 kişi şehit oldu, 622 kişi daha yaralandı. Ayrıca bu süre zarfında 529 şehidin cesedi enkaz altından çıkarıldı. 15 yeni cenaze daha teslim alınarak teslim alınan şehit cenazelerinin sayısı 315'e yükseldi. İsrail askeri helikopterleri Batı Şeria'da bulunan Tubas bölgesinin üzerinde uçtu. İşgalci askerler Batı Şeria'nın Ramallah bölgesinin doğusunda yer alan El Mugayir köyüne saldırdı. Filistinli kaynaklar İsrail'li askerlerin desteğiyle Siyonist yerleşimcilerin Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil bölgesine yer alan Yata bölgesine saldırdığını bildirdi. Batı Şeria'daki Beyt Lahim yakınlarındaki El Raşayada köyü de işgalcilerin saldırılarına maruz kaldı. Siyonist yerleşimciler Batı Şeria'nın Nablus'un güneyindeki Akrebin kasabasına yakın Hirbat el-Tavil bölgesindeki Filistinli çiftçilere ait tarım arazilerinde saldırdı. Filistin İslami Cihat Hareketi Genel Sekreter Yardımcısı Muhammed el-Hindi, zafer ve özgürlüğe ulaşana dek direnişin süreceğini vurgulayarak, direniş silahlarının geleceğinin Filistin devleti kurulduktan sonra ve iç mütabakata göre belirleneceğini açıkladı. Gazze'deki ateşkes süreci ve bu bölge için hazırlanan planlar hakkında konuşan el-Hindi, Washington'un Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'ne sunduğu uluslararası güç oluşturma taslağına değinerek bu tasarının bazı konularda oldukça muğlak olduğunu belirtti. El-Hindi, Gazze'ye konuşlandırılması önerilen uluslararası gücün Lübnan'daki geçici Birleşmiş Milletler gücü UNIFIL benzeri bir gözlem gücü olacağını ifade etti. Filistinli yetkili söz konusu güçlerin yetkilileri ve Gazze'deki görev süresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi tarafından belirleneceğini ve bu konseyin bu güçlerin tek yetkili merci olacağını söyledi. Washington'un taslak kararına göre bu uluslararası güçlerin görevleri arasında direnişin silahsızlandırılması, yardım koordinasyonu ve Barış Konseyi adı verilen geçici bir yönetim yapısının kurulması yer alıyor. El Hindi, bu şartların Filistinlilerin iç işlerine dış müdahalenin önünü açtığını vurguladı. Yemen Ensarullah Hareketi'nin siyasi bürosunun önde gelen üyelerinden Hizam el-Esed, Suudi Arabistan'ın İsrail istihbaratıyla uzun süredir süren işbirliğine dikkat çekerek, Yemen'in Amerikan Siyonist Suudi casusluk ağını çökertme operasyonunun Yemen'e ve İslam ümmetinin meselelerine müdahil olan tüm taraflara yönelik caydırıcı bir mesaj olduğunu vurguladı. Yemen'de Amerikan Siyonist Suudi ortak casusluk ağının çökertilmesinin ardından açıklama yapan el-Esed, Yemen güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği operasyonun karmaşık bir casusluk hücresini ortadan kaldırdığını ve bu operasyonun İsrail, Amerika ve Arabistan istihbarat servislerine ağır bir darbe olduğunu belirtti. Arap Ulusal Konferansı Genel Sekreteri Filistin direnişine destek ve Siyonist rejime karşı mücadelede Yemen'in rolünü överek Arap ümmetinin birlik içinde direniş yolunu ve Filistin'in özgürlük mücadelesini sürdürmesi gerektiğini vurguladı. Mısırlı tanınmış siyasetçi ve Arap Ulusal Konferansı Genel Sekreteri Hamdin Sabbahi, Yemen'i Filistin direnişine Gazze'de verdiği destek ve Siyonist düşmana karşı duruşuyla Arap ümmeti için gurur verici bir örnek olarak nitelendirdi. Ve Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro, Latin Amerika ve Karayip ülkeleri topluluğu, CELAC üyesi ülkeleri, Karayip bölgesindeki Amerika'nın askeri tehdidine karşı birleşme çağrısında bulundu. Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. Muhterem dinleyiciler, akşam haberlerini dinlediniz. Tahran'dan akşam yayınımız günün siyasi yorumuyla sürüyor. Bu akşamki yorumumuz İran'ın Sudan'ın egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğünü desteklemesinin sebepleri hakkında. İran İslam Cumhuriyeti'nin Sudan Büyükelçisi, Tahran'ın Sudan'ın egemenlik hakkını desteklediğini vurguladı. İran'ın Sudan Büyükelçisi Hasan Şah Hüseyin'i 9 Kasım Pazar günü Sudan'ın doğusundaki liman kenti Port Sudan'da bu ülkenin Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim ile yaptığı görüşmede Tahran'ın Sudan'ın egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğünü desteklediğini belirtti. Şah Hüseyin'i bu görüşmede İran İslam Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Seyit Abbas Irakçı'nın iki ülke arasındaki işbirliği ile ilgili konuları içeren yazılı mesajını Sudan Dışişleri Bakanı'na iletti. İran İslam Cumhuriyeti'nin Sudan'ın egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğünü destekleme konusundaki kararlı tutumunu vurgulayan Şah Hüseyin'i, iki ülkenin dış müdahalelere karşı işbirliği ve eşgüdüm içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. İran Büyükelçisi, İran İslam Cumhuriyeti'nin Sudan'ın yanında yer aldığını ve Kuzey Darfur eyaletine bağlı Faşir kentinde isyancı milisler tarafından gerçekleştirilen vahşi ve acımasız terör eylemlerini kınadığını söyledi. Şah Hüseyin'i ayrıca İran'ın bu menfur eylemleri her düzeyde kınadığını belirtti. Sudan Dışişleri Bakanı Muhyiddin Salim de görüşmede Sudan'ı savunma konusundaki desteklerinden dolayı İran hükümetine ve halkına teşekkür ederek Sudan ile İran arasındaki ilişkilerin kardeşçe ilişkiler olduğunu vurguladı. Daha önce İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekai, Sudan'ın Kuzey Darfur eyaletinin merkezi olan Faşir kentinde yaşanan silahlı çatışmalardan duyduğu endişeyi dile getirmiştir. Sudan'daki iç savaşın yeni dönemi 15 Nisan 2023'te Abdülfettah el-Burhan komutasındaki ordu ile Muhammed Hamdan Dahlu komutasındaki hızlı destek kuvvetleri arasında 2021 darbesinden sonra bu kuvvetlerin orduya nasıl entegre edileceği konusundaki anlaşmazlık nedeniyle başladı. Şimdiye kadar yapılan uluslararası arabuluculuk girişimleri sonuçsuz kalmıştır. İran son yıllarda Sudan'da dahil olmak üzere Afrika ülkeleriyle ilişkilerini geliştirmeye çalışmaktadır. Tahran, Sudan'ın egemenlik hakkını destekleyerek bağımsız Afrika ülkeleriyle dayanışmasını göstermek, ikili ilişkileri güçlendirmek ve dış müdahalelere karşı bir duruş sergilemek istemektedir. Sudan'ın egemenlik hakkı ve toprak bütünlüğünü desteklenmesi, İran'ın bölgesel ve uluslararası politikalarının bir parçasıdır ve çeşitli hedefler taşımaktadır. İran ve Sudanlı yetkililer arasındaki diplomatik görüşmelerde özellikle İran Büyükelçisi'nin Sudan Dışişleri Bakanı ile yaptığı görüşmede siyasi, ekonomik ve kültürel işbirliğinin geliştirilmesi vurgulanmıştır.
İran Radyo Podcast. Samani Sarayı bilgelere, bilim adamlarına ve yazarlara her zaman saygı duymuş, onlara yaşam ve rahatlık olanaklarını sağlamıştı. Ancak Samani hükümetinin Türk generalleri özel bir dini ön yargıya sahipti ve bilgeliği, felsefeyi ve rasyonel bilimleri küfür olarak görüyorlardı. Tahran Radyosu'ndan herkese selamlar. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin yeni bir bölümünde sizlerle birlikteyiz. Dinleyeceğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Şimdi hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim. Hicri kameri 387 yılında Samani hükümdarı Nuh bin Mansur vefat etmiş ve yerine oğlu Mansur tahta geçmişti. Ancak Samani prens ve generallerinin nifak ateşi ve hırsı ülke içinde büyük kaos ve geçimsizliklere neden olmuştu. Samani hükümetinde ordu komutanı konumuna ulaşan Türk kölelerden biri Mansur'un krallığına muhalefeti nedeniyle kralın gazabına düçar oldu ve Gazne şehrine kaçtı. O mevcut kaos ortamından yararlanarak Gazne'de daha sonra Gazneli hükümeti olarak anılacak bağımsız bir hükümet kurdu. Gazne, Samani topraklarının doğu kısmında yer alan bir şehirdir. Samani hükümeti özel yönetimine karşı koyabilecek kadar güçlü olmadığı için onu tanımak zorunda kaldı. Samani hükümetinin zayıf konumu, komşuların kendi topraklarına tecavüz etme konusunda tamah etmesiyle haliyle bu durum da kralın işini zorlaşmasına neden oldu. Samani sarayı bilgelere, bilim adamlarına, yazarlara sürekli saygı duymuş ve onlara yaşam ve rahatlık olanakları sağlamıştı. Fakat Samani hükümetinin Türk generalleri özel bir dini önyargıya sahipti. Bilgeliği, felsefeyi ve rasyonel bilimleri küfür olarak görüyorlardı. Kur'an-ı Kerim insanları daima Allah'ın ayetleri üzerinde düşünme ve akıl yürütmeye davet etmiştir. Ancak bu Türk liderler düşünen ve akıl yürüten filozof ve bilgeleri mürted ve eğitimsiz olarak adlandırmış, onları düşman görüp mücadele edilmesini belirtmişlerdir. Bu kör ön yargılar insanlar arasındaki etnik ve dinsel farklılıkların artmasına, iç çatışmaların her geçen gün daha da yayılmasına neden olmuştu. Samanoğulları hükümetinin Türkleri Gazne hükümetinin desteğiyle Samanilerin işlerini bozdu ve genç Samanilerin hükümdarı hükümetin korunması yönünde hiçbir şeyden kaçmadı. Hicri kameri 388 yılı günlerinin ikindi vaktiydi. Peş peşe meydana gelen bela ve musibetlere rağmen Buhara halkı yıllık kutlama merasimleri için hazırlanıyorlardı. Eski örf ve adetlere göre insanlar ateş yakar ve ateşin alevleri yayıldığında ateşin etrafında toplanır, şenlikler yapar, alkış çalırlardı. Nihayet akşam olmuştu. Ateşin alevleri de yavaş yavaş azalmıştı. Geriye çok az bir duman ve kül kalmıştı. Ama o büyük ateşin küçük alevi sönecek gibi değildi sanki. Şehrin evleri, çarşı pazar gecenin sessizliğiyle tam huzura kavuşmuştu ki o küçük alevin ateşi şehir insanlarını uykudan uyandıracak kadar yükseldi. İnsanlar alelacele çıplak ayaklarla evlerinden dışarıya doğru koştular ve sarayın tamamen yanan yüksek duvarının etrafında mateme büründüler. Her taraftan feryat ve çığlık sesleri duyuluyordu. Şehrin dört bir yanına kütüphane alev aldı, her şey yanıp kül oldu haberleri yayılmıştı. Şafak vakti ateş söndüğünde bütün o odalardan ve kitaplarla dolu sandıklardan geriye sadece dumanlı, siyah kir, sıcak gri yığınından başka hiçbir şey kalmamıştı. Buhara şehri ve Samani krallarının yüksek sarayları defalarca yanmış, birçok can ve mal kaybı yaşanmıştı. Şüphesiz sayısız başka yangınlar da Buhara şehrini ve İran'ın şehirlerinin çoğunu sarsmış ve küllerinden yeniden doğmuştu. Fakat bunların hiçbiri ilim yolundaki alimleri ve araştırmacıların kalplerini ve ruhlarını, kütüphanelerin ve aralarında Samanilerin kıymetli ve eşsiz kütüphanesinin de yakılması kadar yakmamıştı. Büyük küçük her yangın eninde sonunda sönecek. Acısı ve kederi de elbette unutulacaktı. Fakat o kitap yakma ateşi hala ilim ehli insanların kalpleri ve ruhlarını yakmaya devam ediyor. Samani kütüphanesini tamamen yakıp küle çeviren yangın ağır ağır söndü. Ardından bağnazların bahane ve kin ateşleri yükselmeye başladı. Ertesi gün kent halkı genç kral ve generallerinin katıldığı mahkemeye çağrıldılar. O güne kadar kimse böyle bir mahkeme görmemişti. Duruşma felaketin büyüklüğünü halka göstermek ve bu büyük suçu işleyen şeytani ellere karşı onların nefretini uyandırmak amacıyla mahkeme duvarı arkasında yanıp yıkılan kütüphane binasının yerinde düzenlendi. Halkın ilim ve dindarlığıyla tanıdığı kadıların hiçbiri orada değillerdi. Bütün işler Samani hükümetinin hain generalleri olan Faik el-Hassa ve Bektüz'ün tarafından yapıldı. Sanığı gece yakalayıp hapse attılar. Mahkemeye çıkardılar. Suçlar sıralandı. Daha sonra hepsi şehrin meşhur kişilerinden veya alim ve hukukçu kıyafeti giyen bilinmeyen kişilerden tanıklar çağırdılar. Ayrıca sanığı kafir ve ateist olarak adlandırdılar ve onu Kraliyet Kütüphanesini ateşe vermekten suçlu bulup en ağır cezayla cezalandırılmasını talep ettiler. Bu düşüncesiz sözlerden dolayı bazı insanlar öfkelendi. Bir anda her yerde bulunan sessizlik bozuldu. Halkın itiraz sesleri yükselmeye başladı. Herkes şöyle söylüyordu. Bu tanıklar da kim? Nereden geldiler? Bu nasıl bir tanıklık? Faik ve Bektüzü'nün öfkeli bakışlarıyla gulamlar ve mızraklı görevliler itiraz eden insanları dağıtıp susturmaya çalıştılar. Bunun üzerine Emir Mansur bin Nuh oradaki görevlilere dönerek yavaşça şöyle dedi. Hepimiz bu bilge genci tanıyoruz. Onun şöhretinin okuması, kitapseverliği ve ilmi sayesinde olduğunu da çok iyi biliyoruz. Böyle bir insan nasıl kitap ve kütüphane düşmanı olabilir? Ne düşünüyorsunuz? Bu sarayın yöneticisi olan Faik, gururla ve kendini beğenmişlikle şöyle cevap verdi. Birkaç hedefi bulunmaktaydı. En önemlisi de bu bencil ve asi genç adamın kütüphanenin kimsenin bilmediği tüm eşsiz nüshalarını almayı planlamasıydı. O kendisinden başka hiç kimsenin bu bilimlere ulaşmasını istemiyor. İlk ve son ilimlerin hepsinin kendine has olmasını istiyordu. Bu sözlerin üzerine halkın arasında yine gürültü ve itiraz sesleri yükseldi. Orada bulunan halk ayağa kalkarak bu iddiaların yalan ve asılsız olduğunu belirttiler. Halkın istikrar ve kararlılığını gören genç kral ise olayın açıklığa kavuşması için yönetimi bizzat devraldı.
Thank you.
Kral sanık gence sordu. Pursina, kaç yıldır kütüphaneye gidip geliyorsun? Bu Ali şöyle yanıt verdi. Hükümdarımızın da bildiği gibi 1,5 yıldır. Hükümdar tekrar sordu. Kütüphanedeki kitap sayısı ne kadardı? Bu Ali, ben saymadım ama kütüphanede kitabın adı, yazarın ve çevirmeninin adı, her kitabın kodusu ve sayfa numarasının yazılıp kaydedildiği büyük listeler vardı. Kral sözlerine şöyle devam etti. Bu kitaplardan kaçını okudun? Bu Ali şöyle dedi. Kütüphanedeki tüm kitapları gözden geçirmiş sayılırım. O sırada Bektüz'ün yüksek bir sesle şöyle söyledi. Böyle bir şey söylemeye nasıl cüret edersin? Bütün bu kitapları okumak bir ömür alır. Bunun üzerine bu Ali de ses tonunu yükselterek şöyle cevap verdi. Ben yalan söylemedim. Sanırım hepsini gözden geçirdim. Dedim. Yani hepsini görüp değerlendirdim. Ben içlerinden en önemli ve okunması gerektiğini düşündüğüm kitapları okudum. Gerisini sadece özetleyip değerlendirdim. Ayrıca ben hiçbir zaman hiçbir kitabı baştan sonuna kadar okumadım ve asla da okumam. Kitabın en önemli ve mühim kısımlarını gözden geçiririm. Elbette benim bu şekilde kitap okumamdan kimsenin bir şey anlayabileceğini de zannetmiyorum. Daha sonra bu Ali krala hitaben şöyle dedi. Hükümdarım, babanız Nuh bin Mansur'un izni ve emriyle kütüphaneye girdiğim gün bu kadar değerli kitabı bir arada göreceğimi hiç düşünmemiştim. O gün çok odalı bir saray buldum. Her odasında kutular dolusu kitap vardı. Her odası bilime ayrılmıştı. Odalardan biri Arapça kitap ve şiirlere, diğeri ise diğer ilimlere ayrılmıştı. Kitap listesini okudum ve kütüphaneciden istediğim kitabı aldım. Orada kimsenin adını bile duymadığı, benimle hiç görmediğim kitapları buldum ve okudum. Ama ne yazık ki bir daha artık o kitapları göremeyeceğim. Bu Ali bu sözleri öyle hüzün ve hasret ve üzüntüyle söylüyordu ki hem kendisi hem kral ve oradaki uyanık insanların gözlerinden yaşlar akmaya başlamıştı. Kral Mansur büyük bir hasret ve üzüntüyle şöyle dedi. Evet, kütüphane yandı, bizim kalplerimiz de yandı. Fakat bu cemaat hala sizi bu suçun sebebi olarak görüyor. Cevabın nedir? Bu Ali yarı yanmış bir kütüğün üzerine çıkıp, yanık bir kalpten yükselen, tüm kalpleri ateşe veren bir ses tonuyla şöyle cevap verdi. Padişahım, bu büyük bir iftiradır. Bu sözlerin yanlış ve asılsız olduğunu her özgür ve temiz kalp bilir. Şimdi bu camiadaki herkese şunu sormanın zamanı geldi. Benim gibi kitaplara aşık olan çocukluk ve gençlik yıllarında yemeği, uykuyu, rahatlığı ve eğlenceyi bir kenara koyup gece gündüz bir kitapla birlikte olup deliler gibi kitap okuyan birini daha görmüşler mi? Kitaplara hayatından, gençliğinden daha çok saygı duyan birini bugüne kadar görmüşler mi? Beni kitap yakmakla suçlamaktan daha büyük ve kötü bir suç daha olamaz. Fakat benim de cevabım şu ki, eğer kalbim bu iğrenç işe razı olsaydı bile, yine de bu kötü işi yapmam imkansızdı. Zira ben kütüphanede değildim. Bir ay önce Hacip Salar'ın emri ve tehditleriyle kütüphaneye giriş ve çıkışım yasaklanmıştı. Daha doğrusu beni kovmuşlardı ve şimdi yaklaşık bir aydır gece gündüz camide kalıyorum. Bunun üzerine kral büyük bir şaşkınlıkla şöyle dedi. Camide ne işin var? Eviniz yok mu? Bu Ali derin bir ah çekerek şöyle yanıt verdi. Artık bağlanacak kimsem, hiçbir şeyim kalmadı. Çünkü bu bir ay içinde bütün sevdiklerimi, yani annemi, babamı, evimi ve kütüphanemi kaybettim. Artık hayatımı camide geçiriyorum. Kral, peki bir kanıtın var mı? Seni orada gören oldu mu? Diye sordu. Evet padişahım, bütün bu grup etrafımı sarmıştı. Sabah akşam beni yalnız bırakmadılar. Kral, bu insanlar senden ne istiyor diye sordu. Bu sırada Faik hemen bu fırsatı değerlendirerek alaycı ve suçlayıcı bir tavırla şöyle dedi. Onlar da ne istediklerini bilmiyorlar. Belki de çeşme yerine serap gören susamış insanlardır. Aksi takdirde 18-19 yaşında bir genç kendisini tüm dünya bilimlerinden bilgili sayabilir mi? Bu mümkün değil. O bir melek mi? Yoksa bu kadar iddia ettiği gayb bilgisine mi sahip? Bu mahkemede tüm bunların sırlarını açıklığa kavuşturmalıdır. Aksi halde o bir sahtekardır. Yalancı ve düzenbazdır. Bu sözlerden orada bulunan diğer insanlar gibi genç kral da çok rahatsız olmuştu. Kral sevecen ve yumuşak bir tavırla şöyle dedi. Pursina, bu aslında iyi bir fırsat sayılır. Bize bu sırları açıklayabilir misin? Gençliğinin başında bu bilgileri nasıl elde ettin? Bu başarı sizin güçlü zekanız ve güçlü hafızanız sayesinde olmadı mı? Bu sözlerin üzerine bu Ali toprak ve yarı yanmış odun yığının üzerine çıkıp şöyle konuştu. Hükümdarım, insanlar benim zekam ve hafızam hakkında konuşuyorlar. Ama gerçeği arama yolunda hayat boyu çektiğim acıları bilmiyorlar. Herkes bilsin ki kullanılmayan her kuvvet tıpkı bir çiftçinin keskin tırpanının kullanmazsa körelip yıpranması, paslanması ve mahsulünün telef olması gibi zayıflar ve heder olur. İnsanlar Allah'ın onlara verdiği sonsuz gücün ve kapasitenin farkında değiller. Ya da bu gücü yeterince kullanamıyorlar. Eğer bir kişi çok fazla zekaya sahip değilse bile ergenlik ve gençlik çağında zamanını boşa geçirip heder etmek yerine sabah akşam okuyup, yazarak, keşfedip araştırarak geçirir. Tüm çaba ve enerjisini sadece ve sadece çalışmaya adar. tekrar edip uygulamayı koyarsa başarılı olur. Eğer ben bugün bir şeyler biliyorsam ve eskilerin ilminin bir köşesine ulaştıysam, o da sadece Yüce Allah'ın lütfu sayesinde olmuştur. Allahu Teala ve iki şefkatli ve fedakar, aynı zamanda gerçek bilgi öğretmenim olan anne ve babamdan başka hiç kimse hakikati bulma ve yaratılış sırlarını öğrenme yolunda benim çektiğim acıların, çabaların ve sonsuz sevgilerin boyutunu bilemez. Evet, insanlar sadece zekanın yeterli olmadığını, çalışma ve çabanın çok etkisi olduğunu, çalışma olmadan zekanın hiçbir işe yaramayacağını bilmelidir. Değerli dinleyiciler, İranlı ünlü hekim ve bilim adamı İbn-i Sina'nın yaşam hikayesini ele aldığımız podcast serisinin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Dinlediğiniz podcast, İran Radyo Medya Servisi tarafından sunulan bir podcast serisidir. Daha fazla podcast dinlemek istiyorsanız, iranradyo.ir/tr web sitesi ve bu sitenin sosyal medya hesaplarını takip edebilirsiniz. Tekrar beraber oluncaya değin, Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi. İslam'ı tanıyalım.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı dizi sohbetimizde sizlerle tekrar birlikteyiz. Program boyunca en mükemmel ve son semavi din olan İslam'ın yüce talimlerini ve öğretilerini sizlerle paylaşmaya çalışacağız. Dizi sohbetimiz boyunca tevhid ve tesirleri, peygamberlerin gönderilmelerinin felsefesi, Yüce Allah'ın adaleti, maad ve imamet gibi ilkelerden ve yeni İslam'ın namaz, oruç, hac, cihad gibi ibadetleri ve yapıcı hedeflerinden söz edeceğiz.
Bugün yine geçen bölümün devamında Yüce Allah'ın sıfatlarından söz etmek istiyoruz sizlere. Yüce Allah'ın sıfatlarını tanırken dikkat etmemiz gereken önemli konulardan biri, Allah Teala'nın mukaddes zatını mahluklarla kıyaslamamaktır. Çünkü gerçekte hiçbir şey Allah'a benzemez. O zaman Yüce Allah'ın sıfatlarını tanımanın ilk şartı Allah Teala'nın mukaddes zatından mahlukatın sıfatlarını arındırmak ve onun varlık aleminde hiçbir şeye benzememektedir.
Gerçekte insanoğlu her zaman maddi cisimler ve mahluklarla karşılaşmıştır. Öyle ki bu mahluklar belli bir zaman ve mekana tabidir ve yine belli şekillerde ve kalıplarda görünür. Oysa Allahu Teala'nın ne cismi söz konusudur ne de zaman ve mekan kavramlarıyla sınırlanabilir. Allahu Teala tüm zamanlara ve mekanlara musallattır ve her açıdan sınırsızdır. Kur'an-ı Kerim'in büyük müfessiri Allame Tabatabai bu konuda çok güzel bir tabir kullanarak şöyle diyor. Bizim Allah'ın sıfatları konusunda yardımlardan yararlandığımız kavramlar, Allah-u Teala'nın sonsuz varlığını asla yansıtamayacak sınırlı aynalar gibidir. Fakat bu durum bu konuda aklın teşhisini geçersiz saymamızı gerektirmez. Bizim aklımız Allah-u Teala'nın sıfatlarını idrak edebilecektir ama sadece gücü yettiği noktaya kadar. İnsanın Subhan Allah'ı tanıma misali, iki elini deniz suyuna batıran ve bu sudan içmek isteyen insanın misaline benzer. Gerçi bu insan bu sudan doymak ister. Fakat bu denizden iki avucuna sığdığından daha fazla su alamaz. Allame Tabatabai'den anlaşıldığı üzere insan aklı sınırlı bir ölçüde Hak Teala'nın sıfatlarını idrak edebilir. Ama ilahi sıfat ve zatın köküne inemez ve Allah'ın hakikatini olduğu gibi kavrayamaz. Şimdi bu kısa açıklamanın ardından Yüce Allah'ın bazı sıfatlarını gözden geçirelim.
Allah Teala'nın bir sıfatı canlı ve hayat sahibi anlamına gelen hay sıfatıdır. Bilindiği üzere ancak idrak ve faaliyeti olan bir mahluk hayat nimetinden yararlanabilir. Hay sıfatı hem Yüce Allah ve hem mahlukları hakkında kullanılır. İnsan ve hayvan gibi doğal mahluklarda hayat, gelişme ve yetişme, üreme, cezbetme, defetme, his ve hareket gibi durumlarla beraberdir. Bir başka tabirle tüm bunlar canlı mahluklarda hayat belirtileridir. Ancak bundan önce de beyan edildiği üzere ilahi zat tüm bu fiillerden bağımsız ve arınmıştır. Kuşkusuz hayat tüm mahluklar için aynı derecede de değildir. İnsanlarda hayat, hayvanlar ve bitkilere kıyasla daha mükemmel derecelerdendir. Örneğin küçük bir hayvan veya haşere canlıdır ve cüz'i hareketi de var. Fakat hayatın daha düşük mertebelerinde yer alır. Oysa bu tür canlılara kıyasla insan güçlü idrak, düşünme ve icat gücüne sahiptir. En zorlu ilmi ve zihni meseleleri de analiz ederek çözebilir ve böylece hayatın daha yüksek derecelerinde yer alır. Ancak Yüce Allah konusunda hayat kavramı mahlukların canlı olmasından farklı ve çok daha yüce bir hakikati yansıtır. Kur'an'a gelen birçok ayette de hay sıfatını kullanmıştır. Örneğin Bakara suresinin 255. ayetinde şöyle okumaktayız. Allah ondan başka tanrı yoktur. O haydir, kayyumdur.
Yüce Allah'ın hayatı hakiki hayattır ve hayatını başka kaynaktan kazanan başka canlı mahluklara benzemez. Bu mahluklar sınırlı bir zaman içinde canlıdır ve hayatını kaybedince ölür. Oysa Allah-u Teala konusunda durum farklıdır ve o her daim canlıdır. Nitekim Furkan suresinin 58. ayetinde şöyle okumaktayız. Ölümsüz ve daima diri olan Allah'a güvenip dayan. Demek ki mükemmel ve hakiki hayat ölümden bağımsız olan ve ezelden ebediyete dek süren bir hayattır. Dolayısıyla sonu ölümle sonuçlanan insanların ve hayvanların hayatı hakiki hayat değildir.
Yüce Allah canlı kalmak için başkasına muhtaç değildir. Allah Teala hayatını başka bir canlıdan miras almamış. Bilakis cansız ve ölü mahluklara ruh ve hayat kazandırmıştır. Allah Teala'nın zatı ile ilgili hayat anlamı diğer ilahi sıfatlar gibi onun zatının bir parçası ve bu hayata zeval yoktur. Sözün özü Allah Teala hayatın en yüksek mertebesine sahiptir ve asla ölmez, bilakis başka mahluklara hayat verir.
Kur'an-ı Kerim ve dini kaynaklarda çok önemsenen ve üzerinde vurgu yapılan Yüce Allah'ın bir başka sıfatı ilmi ve bilgeliğidir. Allah-u Teala Kur'an-ı Kerim'in birçok ayetinde kendi ilmini işaret ediyor ve bu ilmin sınırsız olduğunu buyuruyor. Örneğin Bakara suresinin 231. ayetinin sonunda Allah-u Teala'nın her şeyi bildiğini okumaktayız. İslam öğretilerine göre Yüce Allah her şeyi bilendir ve varlık aleminde hiçbir şey onun biliminin dışında değildir. Allah-u Teala geçmişi, şimdiki zamanı ve geleceği bilendir ve hiçbir mahluk onun gözünden saklanamaz. İnsanların sınırlı bilimi de Yüce Allah'ın sonsuz ve sınırsız biliminin bir hüzmesidir.
Kuşkusuz biz insanların bilimi bir takım eksiklikler ve kusurlarla beraberdir. Bizim bilgimiz çok sığdır ve bildiklerimiz de bilmediklerimizin de yanında denizde bir damla kadardır. Yine bizlerin öğrendiği bilimler bazı araç ve gereçlerin yardımıyla elde ettiğimiz bilimlerdir ve bu bilimlerin bazıları sürekli değişmekte. Oysa ilahi ilim her türlü kusur ve kısıtlamadan uzaktır. İlahi ilim ve mutlak ve sınırsızdır ve hiçbir araca geleceğe bağlı olmadığı gibi ezelden ebediyete dek vardır. Gerçekte herhangi bir mahlukata görünen her türlü kemal de Allah Teala'dan kaynaklanır ve bunu bağışlayanın kendisi mükemmel olması gerekir. Bir başka ifadeyle mahluklarına bilim ve ilim veren birinin kendisinin cahil ve bilgisiz olduğu asla düşünülemez. Demek ki bazı mahlukların bilgileri aslında onlara yaratan Allah Teala'nın bilgilerine yansıtır.
Yüce Allah'ın geniş bilim ve bilgeliğinin bir başka delili varlık aleminde tüm mahlukları ve tüm olayları bilmesidir. Kuşkusuz her yerde ve her zaman var olan bir varlık, doğal olarak her şeyden haberdar ve her şeyi bilendir. Nitekim belli bir zaman veya mekanla sınırlı olan bir varlığın her şeyden haberdar olması mümkün değildir. Bu konuda bir örnek vermek istiyoruz. Düşünün ki küçük bir odada oturuyor ve sadece bir delikten dışarıyı seyredebiliyoruz. O sırada odanın yanından bir trenin geçtiğini düşünün. Biz bu delikten baktığımız için her an sadece bir vagonu görebiliyoruz. Fakat eğer birileri bu odanın çatısında oturuyorsa ve oradan bakıyorsa, trenin tümünü aynı anda hareket halinde görür. İnsanın geçmişi ve geleceğine yönelik konumu da küçük bir odada bir delikten uzun bir trene bakan kişinin durumuna benzer. Oysa Yüce Allah daha yüksek bir noktadan tüm varlık alemine bakandır ve O varlık aleminin tümünü yaratan yegane Allah'tır. Ve bu yüzden hiçbir zaman ve mekan kısıtlaması O'nun zatı için geçerli değildir. Allah-u Teala tüm zamanlarda ve tüm mekanlarda vardır. Bu yüzden geçmişte, şimdiki zamanda ve gelecekte olup biten her şeyden haberdardır.
Öte yandan eğer varlık alemine şöyle dikkatlice bakacak olursak bu aleme müthiş bir düzen olduğunu ve tüm mahlukların belli bir hedefe doğru ilerlediğini anlıyoruz. Varlık aleminin yaratılışı ve ona hakim olan şaşırtıcı düzen bu alemi yaratanın içinde hakim olan tüm ilişkileri ve tüm mahlukları ve tüm özelliklerini bildiğini gösterir. Bu yüzden de hiçbir cahil ve şuursuz varlığın bu denli harikulade bir alemi yaratması mümkün değildir. Acaba içerikli ve yüksek bilgi içeren bir kitabı cahil bir insan yazmış olabilir mi? Acaba bir uzay aracını tasarlayan ve yapan biri bu aracın karmaşık teknolojisinden habersiz olabilir mi? Kuşkusuz her ürünün özellikleri o ürünü üretenin özelliklerinin yansıtır. Nitekim herhangi bir ürün çok titiz bir tasarımda üretildiğinde herkes bu ürünü üretenin çok bilgili biri olduğunu söyler. Dolayısıyla varlık alemini en küçük zerrecikten en büyük galaksilere kadar yaratan varlık, yani Yüce Allah tüm bilimlerin sahibidir ve varlık alemini büyük bir titizlikte ve tedbirle yaratmış ve yönetmektedir.
Değerli dinleyiciler, İslam'ı tanıyalım başlıklı sohbetimizin sonuna geldik. Yeniden buluşuncaya dek esen kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Hidayet Hadisi.
Değerli dinleyiciler, Hidayet Hadisi başlıklı sohbetimizin bir başka bölümünde sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü sohbetimizi dinleyelim.
Bu programı İslam peygamberi ve Pak Ehl-i Beyti'nin fertleriyle ilgili hadisleri sizlerle paylaşmak üzere hazırladık. Bu çerçevede her bölümde birkaç hadisi ele alarak bireysel ve sosyal yaşamımızda bu hadisleri birer örnek olarak nasıl kullanacağımızı konuşacağız. Ele alacağımız hadisler genellikle inanç, ibadet, ahlak, siyaset, sosyal ve iktisadi konuları içerir. Bu çerçevede her hadis zikredildikten sonra hadisten alınması gereken dersler üzerinde duracağız.
Namaz, İslam dininde en yüce ve en önemli ibadetlerden biridir. İbadet, ya sözle ya da amelle yerine getirilen bir fiildir ve namazda her iki fiil bir arada söz konusudur. Namaza durduğumuz vakit, hamd ve sure okuduğumuzda, yine rükû ve secde veya teşehhüd amelinde zikir söylediğimiz vakit, sözlü ibadeti yerine getirmiş oluruz. Ancak namaza durmak, kıyam, rükû ve secdeye kapılmak hepsi amelle ibadet sayılır. Bu yüzden İslam peygamberi namaz İslam'ın zirvesi anlamındadır diye buyurmuştur. Yine ünlü bir hadiste Hazreti Ali aleyhisselamın şerefli ömrünün son anlarında şöyle buyurduğu rivayet edilir. Allah için, Allah için namaz hakkındı. Çünkü sizin dininizin sütunudur.
İmam Bagır aleyhisselam bu benzetmeyi şöyle açıklamıştır. Namaz dinin sütunudur. Bir çadırın direği gibi eğer ayakta dimdik durursa, kazıklar ve ipler ona bağlı, sapasağlam yerinde durur. Ancak direk eğildiği veya kırıldığı vakit bunlardan hiçbiri yerinde kalmaz. Dolayısıyla eğer kulla Allah arasında namaz ibadetiyle kurulan irtibat kesilecek olursa, diğer amellerin ve ibadetlerin hiçbir faydası yoktur.
Demek ki namaz insanın diğer amellerine değer ve ruh kazandıran bir ibadettir. Çünkü namaz insanda ihlas ruhunu canlandırır. Bir hadiste İmam Sadık Aleyhisselam'dan şöyle okumaktayız. Kıyamet gününde kullardan hesabı sorulan ilk mesele namazdır. Eğer kabul görürse diğer amellerin hesabı da kabul edilir. Eğer reddedilirse diğer ameller de reddedilmiş olur. Belki bu yüzdendir ki namaz kulun Yaradan'la en iyi irtibat yoludur. Eğer doğru biçimde bu yol kat edilir ve yerine getirilirse kulun Allah katına yakınlaşmasına ve ibadetinde ihlasa vesile olur. Ve diğer amellerin de kabul görmesine yardımcı olur. Aksi takdirde diğer amelleri de itibarını kaybeder.
Ankebut suresinin 45. ayetinde namazın insanları çirkin amellerden alıkoyduğu buyurulmuştur. Namaz insanlara en güçlü caydırıcı gücü, yani Allah'ı ve Mad'ı hatırlattığı için günahlardan ve münkirlerden uzaklaştırıcı etkisi vardır. Namaza duran insan tekbir diyor ve Yüce Allah'ın her şeyden üstün olduğunu itiraf ediyor ve ardından onun nimetlerini hatırlayarak Rabbine hamd ve dua ediyor. Kuşkusuz bu ameller namaza duran insanın kalbini ve ruhunu Hakk'a doğru yürüme ve pak olma hissiyle aydınlatır.
Tahran Radyosu.
Kur'an-ı Kerim Ankebut suresinin 45. ayetinin devamında Allah'ı anmak elbette ibadetlerin en büyüğüdür. Allah yaptıklarınızı bilir şeklinde buyurur. Gerçekte Yüce Allah ayetin bir bölümünde çok önemli bir meseleyi beyan ediyor. O da şu ki Allah'ı anmak her türlü hayır ve saadetin vesilesidir. Gerçekte insanı her türlü münkirden ve günahtan alıkoyan da Allah'ı anmak ve zikretmektir. Her namaz ibadet açısından en mükemmel ve en yüce ibadet olmakla beraber fuhuş ve münkiri de önleyici etkiye sahiptir. Rivayetlere göre bir gün Medine halkından bir genç İslam peygamberi ile birlikte namaz kılar. Aynı zamanda günah da işler. Bu durum İslam peygamberine bildirildi. O hazret şöyle karşılık verdi. Bir gün namazı onu günahtan alıkoyacaktır. Bir süre sonra o genç tevbe etti.
Namazın doğruluğuna vesile olan şartlardan başka namazın yüceliğine ve kemale ermesine katkı sağlayan bir dizi şartlar daha söz konusudur. Namazın kemal derecesine erme şartlarından biri namazın içeriğinden başka iç ve dış paklıktır. Çünkü bilindiği üzere namaz kılınan mekan, namaz kılan insanın giysileri, üzerinde namaz kılınan halı, abdest alınan su ve hatta abdest alınan mekan temiz olmalı, gasp edilmiş mekan olmamalı ve başkalarının hakkına taciz edilerek elde edilmemiş olmalıdır. Namaz kılan insan başkalarına zulümden, az satmaktan, rüşvet almaktan ve haram kazançtan uzak durmalıdır. Bu yüzden namazın 5 vakit kılınması başkalarının hakkına uyuma çağrısı gibidir. İmam Sadık Aleyhisselam şöyle buyurur. Namazının kabul edilip edilmediğini bilmek isteyen kimse, kıldığı namazların onu çirkinliklerden ve kötülüklerden uzak tutup tutmadığına bakması gerekir. O zaman her ne kadar çirkin amellerden ve günahlardan uzaklaşmışsa, namazı da o kadar kabul görmüştür.
Evet değerli dinleyicilerimiz, Gençlik Gevheri isimli sohbetimizin bir başka bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Tekrar beraber oluncaya değin, hepinizi Yüce Allah'a emanet ediyoruz. Sağlıcakla kalın.
Burası Tahran, İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi.
Dünyada su krizi, endişeler ve umutlar.
Muhterem dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar isimli programımızda sizlerle birlikteyiz.
Hep birlikte bugünkü bölümümüzü dinleyelim.
Hatırlanacağı üzere geçen bölümde antik İranlıların su ile ilgili inançlarına değinmiştik.
İranlıların suya ulaşmalarını zorluğu ve başkalarına su vermenin Allah tarafından mükafatlandırılacağına inançları, onların suyu vakfetmeleri, ihsanda bulunmalarına, ayrıca kanat, çeşme, kuyu veya su deposu inşa etmek ve su hakkı gibi çalışmaların kültürel ve dini bir davranışa ve geleneğe dönüşmesine sebep oldu. Bugün su ile ilgili bazı dini inançlara değineceğiz. Su, hayat kaynağı ve Yüce Allah'ın yeryüzündeki tüm canlılara ve insanlara ücretsizce verdiği nimettir. İnsanlar eskiden beri ve hayatın oluşmasından itibaren su ile sıkı ve yakın bağları vardır. Ve su insanların hayatına devam etmesinde temel rol sahiptir. Su kaynaklarının ayrıca uygarlıkların şekillenmesinde büyük katkısı olmuştur. Ve çeşitli kavimlerin geleneklerinde ise suya özel önem verilirken büyük ilgi duyulmuştur. Yüce Allah suya büyük önem ve değer vermiştir ve en az 100 ayette ise suya değinilmiştir. Kur'an-ı Kerim, dini olmayan kelam, fıkhi ve felsefi düşüncelere rağmen duaya ve dua unsurlarına özel ilgi duyarak önem veriyor. Bu arada su, duanın en büyük ve önemli unsurlarından biri olmasına rağmen hiçbir ilahi din, İslam ve özellikle Kur'an-ı Kerim kadar su konusuna değinmemiştir.
Kur'an-ı Kerim'in Kehf suresinin 45. ayetinde insanların hayat ve yaşamları su gibi gökten indirilen ve rengarenk bitkilerin yeşermesine sebep olan fakat kısa bir süre sonra hayatı biten bitkiye benzetiliyor. Burada ince fakat bir o kadar da önemli olan konu ise hayatın suya ve suyun da hayata benzetilmesi, yetişme ve büyümenin de hayat suyuna bağlı olmasıdır. İran'da suya saygı ve suyun kutsallığı iki açıdan dini inançlara bağlıdır ve İran'ın kamu kültürü de İslami kültürü özellikle Şia ve İslami önderler ve İslam dini olmak üzere tarihi olaylarla adeta düğümlenmiştir. Bu konu İranlıların suya dini kutsallık vermeleri ve zemzem veya kevser suyunu kutsal bilmelerine sebep olmuştur. Bilindiği üzere zemzem, Kabe yakınında bir çeşmedir ve dini rivayetlere göre Allah Resulü Hazreti İbrahim'in oğlu İsmail, kurak çölde susuzluktan acılar içinde ayağını yere çarptığı bir sırada ayakları altından adeta fışkırmıştır. Zemzem, genel kültürde en iyi ve en lezzetli su anlamındadır.
Yine İslami inançlara göre Kevser ise cennette Resulullah'a ait bir havuzdur. Bunlara ilaveten yağmur suyu temiz olduğu ve yıkama gücüne sahip olduğu için kutsal sayılıyor. İranlılar arasında yaygın olan bir rivayete göre Resulullah'ın muhterem kızı Hazreti Zehra selamullahi aleyha evlenince suyu mihir parası olarak kabul etmiştir. Hazreti Fatıma Zehra kutsal ve masum bir şahsiyet olduğu için onun mirasları da kutsal sayılıyor. Bu yüzden İran halkı da suyu kutsal sayıyor ve kirletmesini hoş karşılamıyor. Üstelik hiç kimseden, hiçbir hayvandan ve hatta hiçbir bitkiden suyu esirgemez. Hicri 61 yılında dönemin fasık yöneticisi Yezid bin Muaviye, Resulullah torunu ve Ehlibeyt imamlarının üçüncüsü cennet gençlerinin efendisi İmam Hüseyin Aleyhisselam, evlatları ve yarenlerini acımasızca şehit etmesi, İran halkının genel kültürünü büyük ölçüde etkilemiştir. Özellikle de Aşura olayının Irak'ın sıcak havasında düşmanın savaşı kazanmak için İmam Hüseyin ordusu ve ehlibeytini kuşatarak onların suya ulaşmasını engellemesi ise ehlibeyt sevenlerini derinden üzüyor. Bu yüzden İranlılar su içerken İmam Hüseyin evlatları, hanedanı ve yarenlerinin Kerbela çölünde Aşura gününde susuzluğunu hatırlıyor, o hazretin katillerine lanet okuyor. Hatta bazen bir iddianın doğruluğunu ispat etmek için İmam Hüseyin'in susuzluğu üzerine yemin ediyorlar. İran'da Muharrem ayında Aşura nedeniyle düzenlenen yas ve matem gruplarına halk su ve şerbet dağıtıyor.
Tahran Radyosu.
Hatta İmam Hüseyin Aleyhisselam türbesinin etrafındaki toprağında kutsal unlu ve hastalara da şifa verdi düşünülüyor. Bu yüzden de bu topraktan çok az miktarda suya katılarak şifa için hastalara verilir. İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusuna karşı küfür ordusunda olan Yezid, Şimr, Hermele ve İbni Sa'd gibileri şer ve kötülük simgeleri olarak biliniyor. Bu yüzden halk arasında ellerindeki imkanları başkaları ile haksız yere paylaşmayanlar hakkında İmam Hüseyin'e su vermiyorlar gibi bir terim ve cümle kullanılıyor. Zira şimdi İmam Hüseyin Aleyhisselam ordusuna suyu kesti ve İmam Hüseyin'i susuz halde şehit etti. Bu yüzden İran halkı suyu hatta düşmandan bile esirgememek gerektiğini düşünüyorlar. İran kültüründe insan, hayvan ve hatta bitkilere su vermek ve onların susuzluğunu gidermek değerli bir harekettir. Ve hem ahlaki hem sosyal davranışlarda övülür. Zira Allah'ın hoşnutluğuna sebep olurken uhrevi mükafatı da vardır. Hatta bazı kentlerde su vermenin ekmek vermekten daha fazla sevabı olduğuna inanılır. Su isteyen birine geç su vermek ise serzenişe sebep olur. Horasan ilinde bir insanın diğerlerinin ihtiyaçlarını karşılamakta o ihtiyacın geçmesine kadar bekleyerek geciktirene yaşarken su vermedin de ölünce mezarıma su mu getirdin denir. Loristan ve İran'da avcılar çeşmeden veya dereden su içmekte olan hayvanları ister kuş ve diğer hayvanlar olsun avlamazlar. Eski dönemlerde bazı kentlerin suları kanatlar veya kentin farklı bölgelerde inşa edilen büyük su depolarından temin edilirdi. Örneğin Kum kentinde fabrikalar veya büyük kuyular ve havuzların da suyunu bahçeler, bağlar, hamamlar ve benzeri işletmelerin kullanılması için serbest bırakılırdı. Böylece suların sahibinin ölülerine hayrat yapılırdı. Bu bağlamda İran tarihinde birçok vakfedilen çeşme ve suyun mektubu da vardır.
Semnan kentinde ise su dağıtma sistemi zaten bir bölümü kamu yararına harcanacak şekilde düzenlenirdi. Böylece hayır işleri yapanlara kendilerine düşen su payını hayır olsun diye kamuya bağışlardı. Her kent ve köyün suyunun bir bölümü vakıflara aittir ve satın alınamaz ve idaresi de vakfın mütevellisinden sorulur. Vakfedilen su ise vakfedilen mülklerde kullanılır veya kiraya verilerek geliri ise vakıf mektubunda öngörüldüğü gibi harcanır. Bu gelir bazen hamallar, camiler, türbeler veya genel su depolarına tahsis edilir. Örneğin Semnan'da vakfedilen sulardan seher suyuna değinebiliriz. Güneş doğmadan seher vakti kanatın asıl havuzunun kapakları açılır ve su genel kanallara bırakılır. Havuzun kapakları açıldıktan sonra su emini olarak bilinen kişi iki rekat namaz kılar ve ardından havuz kapaklarını kapatır.
Yine Nevruz Bayramı'nın ilk gününde herkesin kullanması için belirli bir su miktarı ayrılırdı. Böylece bugün de havuzun kapakları 3 saate kadar açık bırakılır ve halk da bayram masrafları için bu suyu kullanırdı. Bu suyun büyük bir kısmı ise genelde hamamlar tarafından kullanılırdı. Yine genelde hamamlar ve kamu su depoları ise hayırsever insanlar veya vakıflar tarafından inşa ve idare edilirdi. Su depoları ise hayırsever insanların dini ve geleneksel inançlarının ebedi miraslarıdır. Zira suyun vakfedilmesine fazilet bilirlerdi. Çok da eski olmayan daha şişelerde veya damacanada suların satılmadığı bir dönemde İran'da yazın gelmesi ve sıcakların başlaması ile birlikte her kentin özellikle kalabalık cadde ve sokaklarında yine hayırsever insanlar kendi başlarına veya ortaklaşa büyüklüğü bir bidondan bir varile kadar olan özel su depoları yapar ve termos gibi içine soğuk su ve buzla doldurulur. Yanına da bardak bırakılırdı. Bazıları da bardak yerine eski bir geleneğin ve de adak simgesi olan 40 anahtar kasesi olarak pirinçten yapılmış özel bir kase bırakılırdı. Böylece sıcak havalarda susamış insanların susuzluğunu giderirek hayır dualarını da kazanırlardı. Yine eskiden camilerin kalabalık olduğu cuma günlerinde sehpanın üzerinde kurulu büyük bakır tencereler soğuk su ve buzla doldurulur ve sürekli dolu olmasına özen gösterilirdi. Bazıları da hayrına ve sevap kazanmak için bir veya birkaç mahzenin su ve buz parasını öder ve ölüler için hayrat yapardı. Bu yüzden bakır mahzenlerin üzerine su vakfedilmiştir veya adaktır diye yazılırdı. Bu hayırda bulunanlar ise kendi isimlerini veya ölülerinin adını yazar ve su içerek susuzluklarını da gidermekten onlara dua etmelerini de isterdi. Böylece susuzluğunu giderenler ilk başta İmam Hüseyin Aleyhisselam ve onun susuz şehadetini anarak Yezid, Şimr ve Kerbela katillerine lanet okuyup su hayrı yapanlara da dua ederdi.
Değerli dinleyiciler, Dünyada Su Krizi, Endişeler ve Umutlar adlı programımızın bir başka bölümünün de sonuna geldik. Hoşça kalın.
Tahran'dan yapılan birer buçuk saatlik Türkçe yayınlarımızı sabahları Türkiye saatiyle 7.20 ile 8.50 arasında kısa dalga 25 metre 11.780 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Akşamları ise Türkiye saati ile 19.50 ile 21.20 arasında kısa dalga 31 metre 9.650 kHz üzerinden, yine akşamları Türkiye saati ile 21.20 ile 22.20 arasında orta dalga 639 ve 702 kHz üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca sabah yayınlarımızı İran Seda aplikasyonu üzerinden dinleyebilirsiniz. Ayrıca internetten iranradio.ir/tr adresinden de yayınlarımızı takip edebilirsiniz.
Ganan Teheran, sashen Hausa na muryar Jamhuriyar Musulunci ta Iran ke magana.